Ayrım 15, sayfa 259. Fethullah Gülen'e referans verenler. Mustafa Mutlu soruyor. ABD'den yeşil kart isteyen Fethullah Gülen'e referans mektubu veren kişiler arasında iki de üst düzey CIA yöneticisi varmış. CIA analiz bölümü direktörü George Fiddes ve eski CIA Türkiye masası şefi Graham Fuller. Bir de ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz ve ayrıca çok sayıda üst düzey kilise görevlisi. Lütfen hafızalarınızı yoklayın. Siz daha önce hiçbir Türk'ün CIA ile ve kiliseyle bu kadar iç içe olduğunu duymuş muydunuz? Vatan Gazetesi 28 Haziran 2008. Bu sorunun doğru cevabını bulabilmeniz ve ABD'nin Fethullah Gülen'e verdiği desteğin gerçek nedenini anlayabilmeniz için Graham Fuller ve Morton Abramowitz'e ilişkin bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Graham Fuller bakın daha 1994 yılında neler söylemiş. Eğer Kürtler şu ya da bu ülkede devlet kurmayı başarırlarsa, Irak'ın, Türkiye'nin ve İran'ın da içinde bulunduğu bölgenin sınırları dramatik bir şekilde değişecektir. Bu nedenle yeni dünya düzeni için Kürt sorunu merkezi bir önemdedir. Eğer dünya devletleri Orta Doğu'da uluslararası sınırları yeniden çizmek isterlerse, bölge devletleri devre dışı kalabileceklerdir. Ahmet Erimhan, Çuvaldaki Müttefik, sayfa 279. CIA güdümündeki bazı ABD'li bilim adamları buyuruyorlar. Türkiye'nin yeni dünya düzeni içindeki yeri ılımlı İslam'la bütünleşmesindedir. Graham Fuller öneriyor. Türkiye Kürtlere özellik vermelidir. Böylece Türkiye'deki Kürtlerle Kuzey Irak'takiler bütünleşebilirler. Ahmet Taner Kışlalı, Batı cephesinde yeni bir şey yok ama bizde var. Şimdi de Arslan Bulut'un yazdıklarına bir göz atalım. Yeni Çağ Gazetesi 25 Nisan 2007. DSP'nin çökertilmesi sırasında Abdullah Gül ABD'deydi. İki kişiyle görüştü. CFR'nin Dış İlişkiler Konseyi Beyni Morton Abramowitz ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Grossman. Tayyip Erdoğan da daha Refah Partisi Beyoğlu ilçe başkanı iken Morton Abramowitz ile görüşmüş ve CIA'nın önemli şeflerinden Graham Fuller ile temasa geçmişti. Erdoğan'ın yeni oluşacak partinin İsrail ve ABD politikalarına asla ters düşmeyeceği yolunda garanti verdiği yazıldı. Sonunda Tayyip Erdoğan gayrimeşru bir ara seçimle TBMM'ye sokuldu. AKP'nin başına getirildi. Bu arada AKP'nin parti programı yerel yönetimlere otonomi vermeyi öngören gizli bir CFR memorandumunu hemen hemen aynen kopyalayıp hazırlamıştı. AKP CFR'nin verdiği gizli programla kurulmuştu. Bunu yayımladığımız halde yargı organları harekete geçmedi. İşin perde arkasını en iyi bilenlerin başında gelenlerden biri olan Şevket Kazan, Leyla Tavşanoğlu ile yaptığı söyleşide şu tarihi açıklamayı yapıyor. Cumhuriyet Gazetesi 6 Haziran 2004. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı olduktan sonra ona başta Abramowitz olmak üzere Amerikalılar kanca taktılar. Cüneyt Zapsu'yu ona Korkut Özal ayarladı. Cüneyt Zapsu uzun uğraşlardan sonra icazet yani izin tavsiye mektubu aldı. Bunlar ABD'ye gittiler. ABD bunlardan 3 konuda söz aldı. Irak'ta bana yardım edeceksiniz. Annan plan yapacak Kıbrıs'ı vereceksiniz. Büyük Orta Doğu planına BOP evet diyeceksiniz, taşeronluk yapacaksınız. Siz bunları yapacak olursanız biz de sizi destekleriz. Biz size destek verdiğimiz zaman karşınızda hiçbir güç kalmaz. Gelelim Fethullah Gülen'e. 8 Şubat 1998 günü Papa ile buluşmak için Vatikan hareketinden önce yaptığı açıklamada, birkaç ay önce Abramowitz cenaplarının yardımıyla bu buluşma gerçekleşti diyen Fethullah Gülen, Papa'ya sunduğu mektupta, Papalık Konseyi, PCD misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En mütevazı yardımlarımızı sunmak için geldik, demiştir. Bu bilgilerin ışığında cevaplamamız gereken soru şu. Graham Fuller, Morton Abramowitz'in referans verdiği kişilerin sosyal hayatta, üniversitelerde, medyada, politikada etkili olduğu, onların desteklediği politikacıların yönettiği herhangi bir İslam devleti kalkınabilir, ülke bütünlüğünü koruyabilir mi? Haşim Kılıç olayı. O zamanki İstanbul Baro Başkanı Turgut Kazan 20 Kasım 1990 günü SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'yü ziyaret ederek Sayıştay yasası anayasaya aykırı şekilde değiştirildi. Televizyon izlemeyi günah sayan bir Nakşibendi mensubunu Anayasa Mahkemesi'ne üye seçmek istiyorlar. Yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurun diyor. Bununla yetinmeyip Emin Çölaşan'a mektup yazıyor. Lütfen yazın bu oyunlardan sonra Sayıştay kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyeliğine Haşim Kılıç isimli birini getirecekler. Bu şahıs büyük bir Atatürk düşmanıdır. Lütfen bu ismi şimdiden açıklayın diyor ve Emin Çölaşan 28 Kasım 1990 günü bunu makale mevzu yapıyor. Profesör Erdoğan Teziç, Profesör Bakır Çağlar ve Pertev Bilgen hukuk devletine çağrı başlıklı bir bildiri yayımlıyorlar ve Sayıştay'ın aralarında Haşim Kılıç'ın da bulunduğu 3 adayın seçimi işleminin hukuken teşekkül etmiş bir Sayıştay genel kurulunca yapılmadığından yoklukla mağlul olduğunu söylüyorlar. Türkiye Barolar Birliği 7 Aralık 1990 tarihli bildirisinde soruyor. Yasa Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilince ne olacaktır? Cevap yine bildiride mevcut. Haşim Kılıç'a seçilme olanağı veren yasa ortadan kalkacağına, temel kalmayacağına göre Cumhurbaşkanı'nca atanan Haşim Kılıç'ın üyeliği herhangi bir işleme gerek kalmadan düşecektir. Anayasa Mahkemesi Haşim Kılıç'ın atanmasına temel teşkil eden yasa değişikliğini iptal ediyor. Ancak Anayasa Mahkemesi iptal kararları geriye yürüyemez deyip Haşim Kılıç'a anayasaya aykırı bir yasa ile geldiği Anayasa Mahkemesi üyeliğine devam izni veriliyor. Profesör Doktor Erdoğan Teziç, iptal kararının geriye yürümemesi hukuk güvenliğini sağlamak amacıyla konulmuş olduğuna göre, bu ilke ancak kesin hüküm haline almış yargı ve idari kararlar için anlam ifade eder. Danıştayımızın görüşü de bu doğrultudadır, diyor. Mesela ilkokul mezunlarına Anayasa Mahkemesi üyeliği yolunu açan bir yasa çıksa ve sonradan iptal edilse, bu arada seçilenler göreve devam edebilirler mi? Bu uyarılara rağmen Turgut Özal, Haşim Kılıç'ı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçince 1 Aralık 1990 tarihli Milliyet Gazetesi'ne Melih Aşık şunları yazdı. Turgut Özal bir tarikat üyesi olduğu söylenen Haşim Kılıç'ı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçti. Haşim Kılıç seçildiğinin ertesi günü bir gazetecinin "Siz laik misiniz?" sorusuna "Laikim" diyemedi, polemiğe girmeyelim gibi laflarla soruyu geçiştirdi. Melih Aşık yazısına şöyle devam ediyor. Haşim Kılıç'ın hukukla en ufak bir ilgisinin olmadığını, kendisinin yüksek ticaret mezunu olduğunu da ekleyelim. Turgut Özal bu konuda Mülkiye Haftası'nda yaptığı konuşmada Haşim Kılıç'ı seçme nedenini şöyle anlattı. Sayıştay Genel Kurulu ehil olan 3 kişiyi bana gönderdi. Bir de kağıt geldi önüme. Kağıtta gazetede yazan, televizyon seyretmeyen Anayasa Mahkemesi üye adayı notları vardı. Bunun üzerine hemen 2 kişi bu adayın evine tahkikat için gönderdim. Aday Haşim Kılıç televizyon seyrediyormuş, hem de uydu yayın. Belki ikinciyi seçecektim ama bu not ve tahkikattan sonra onu seçtim. 2 Aralık 1990 günü Hasan Pulur Milliyet Gazetesi'nde şunları yazdı. Böyle bir olay üzerine tarihe geçen bir beyit de vardır. Olacak bir kişinin bahtı kavi, talihi yar, kehlesi yani biti dahi mahallinde ağanın işine yarar. Rüstem Paşa'yı gömleğindeki bit padişah damadı ve sadrazam yapmış. Haşim Kılıç da evindeki televizyon Anayasa Mahkemesi üyesi. Rüstem Paşa'nınki kehle-i ikbal ise Haşim Kılıç'ınkine de televizyonu ikbal dense yeridir. 30 Kasım 1990 günü Sabah gazetesinde Güngör Mengi şöyle bir değerlendirme yapıyor. Son olayda eleştirilen, devletin tahrif edilmiş niteliklerini reddeden zihniyette birinin böyle bir göreve nasıl olup da getirildiğidir. Çünkü bu en basit benzetmeyle kediye ciğer teslim etmektir. Anayasa Mahkemesi demokratik ve laik cumhuriyetin güvencesi olan en yüksek yargı kurumudur. Ve Haşim Kılıç 12 Ekim 2007 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçildi. Atatürk'ün kemiklerini sızlatan parti CHP adlı eserimde hepimiz şimdiden Haşim Kılıç'ı Anayasa Mahkemesi başkanı olarak selamlamaya hazırlanalım diye yazmıştım da sayfa 145 kimse inanmamıştı. Daha göreceğiniz çok şey var. Önemli davaların raportörü. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın önemli davalarda raportör olarak Osman Can'ı görevlendirmesi elbette tesadüf değil. Demokratikleşme serüveninde Anayasa ve Siyasi Partilerin Kapatılması adlı eserinde Anayasa Mahkememizin laiklik yorumu, sivil din yaratıldığı yolundaki görüşlere haklılık kazandırmaktadır dediğini daha önce yazdığım Osman Can'ın, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi ve anayasamızın değişmez ilkelerine düşmanca bir yaklaşım içinde olduğunun bilinmesine yarar görüyorum. İşte aynı kitapta yazdıklarından birkaç satır daha, sayfa 112. Laiklik, milliyetçilikle birlikte Türk siyasal yaşamının temel iki sorun kaynağını oluşturmaktadır. Her iki sorunun gerginlik potansiyeli ve bu potansiyelin ürettiği dogmalar ve mitler, siyasal düzenin rasyonelleşmesinin önündeki en büyük engel sayılmak gerekir. AKP'nin siparişi üzerine anayasa değişiklik taslağını hazırlayan heyetin başkanlığını yapan Profesör Doktor Ergun Özbud'un bile Atatürk milliyetçiliği, laiklik konularında Osman Can gibi insafsız yorumlar yapmamıştı. İşte bu konularda Ergun Özbud'un görüşleri. Türk Anayasa Hukuku 8. Baskı 2005 sayfa 74 ve devamı. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı akılcı, çağdaş, medeni, ileriye dönük, demokratik, toplayıcı, birleştirici, insani ve barışçıdır. Anayasamızın benimsediği milliyetçilik anlayışının ırk, dil ve din gibi objektif benzerliklere değil, kader, kıvanç ve tasa ortaklığına ve birlikte yaşama arzusuna dayanan sübjektif milliyetçilik anlayışı olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu ilkenin doğal sonucu olarak da anayasamızın 66. maddesine yer alan Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür hükmüdür. Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet deyimi sadece manevi değer ifade eden bir deyim değildir. Bundan pozitif hukuk alanında da birçok önemli sonuçlar çıkmaktadır. Her şeyden önce bu deyimle Türkiye Cumhuriyeti'nin insan unsurunun tek bir millet yani Türk milleti olduğu anlatılmak istenmiştir. Diğer bir deyimle Türkiye Cumhuriyeti geçmişteki çeşitli imparatorluklar ve bugünkü Rusya gibi birçok milletleri bir araya getiren çok milletli bir devlet değildir. Milli veya milliyetçi devlet ilkesinin başka bir önemli sonucu, anayasamızın çeşitli maddelerinde yer alan devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği ilkesidir. Bu ilke Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tek devlet olduğunu ve devletin ülke ve millet unsurlarında bölünme tehlikesi yaratabilecek olan her türlü ayrılıkçı akımın yasaklanmış bulunduğunu anlatmaktadır. Nihayet resmi dilin Türkçe olduğu hakkındaki anayasa hükmü, madde 3.1 de devletin milli niteliğinin doğal sonucudur. Laikliğin Türk inkılabı açısından taşıdığı önem onun anayasamızda özel olarak korunması sonucunu doğurmuştur. Din hizmetlerinin devlet kontrolünden tamamen uzak biçimde cemaat örgütlerine bırakılması çok sakıncalı olur. Atatürk'ün Türk toplumu için çizdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak hedefinin gerçekleşmesini tehlikeye düşürebilirdi. Anayasa Mahkememizin raportör Osmancan'ın görüşlerine hiçbir zaman itibar etmemesi, laik düzenimizin bir süre daha yaşamasına katkı sağlamıştır. Yalan söyleyen kim? 22 Haziran 2008 tarihli Aydınlık Dergisi'nin kapağında Haşim Kılıç'ın resminin yanında şunlar yazılı. Böyle Anayasa Mahkemesi Başkanı olur mu? Haşim Kılıç hem yalan söyledi hem yalancı ayarladı. Haşim Kılıç'ın temsilcisi olduğu İbda C dergisinde İslam devrimi için silahlı mücadele çağrısı. Söz konusu dergide ileri sürülen iddialar, tanık beyanları, Baran dergisinin 19 Haziran 2008 tarihli nüshasında yer alan açıklamalar, İbda C'nin yayın organı Gölge dergisinin o tarihteki temsilcisinin Haşim Kılıç olduğuna dair fotokopi ile kanıtlanmaya çalışılıyor. Haşim Kılıç adı geçen dergi ve grupla hiçbir ilgim yoktur diyor ama İbda C lideri Salih Mirza Beyoğlu'nun Tilki Günlüğü isimli anı romanı ile İşkence adlı kitaplarında Haşim Kılıç'tan Sayıştay müfettişi Haşim Kılıç, arkadaşım Haşim Kılıç diye bahsettiği belgeleniyor. Fikret Bila ile yaptığı söyleşide Haşim Kılıç, Milliyet Gazetesi 24 Haziran 2008, bir isim karışıklığı yaratılıyor. O kişi televizyona çıktı, o benim dedi. Hüsnü Kılıç isimli biri diyor. Aydınlık Dergisi bu iddiayı şöyle karşılıyor. Hüsnü Kılıç'ın 1975 tarihinde Gölge Dergisi'nin Ankara temsilcisi olarak görev yapması yaşı bakımından imkansızdır. Hüsnü Kılıç 1959 doğumludur ve 1975 yılında 16 yaşındadır. Üstelik o tarihe kadar İstanbul dışında bir yerde ikamet etmemiştir. Açıklanan belgeler karşısında Haşim Kılıç'ın ben 1974 yılı başlarında Sayıştay'daki görevime başladım. Benim hem Sayıştay meslek mensubu olup hem de bir derginin Ankara temsilcisi olmam mümkün değil yolundaki anlatımları kuşku bulutlarını dağıtmaya yetmemiş ki okurların benden ısrarla İbda C hareketi ve Salih Mirza Beyoğlu hakkında aydınlatıcı bir yazı yazmamı istiyorlar. Önce Özgür Ülke gazetesine yazılanlara bir göz atalım. Saidi Kürdi, özgür bir Kürdistan tohumu ekiyorum. Onu geliştirip büyütün şeklindeki vasiyetini şimdilik şehitlerin kanında açan kırmızı bir gül destesini ithaf etmekle yerine getiriyor. O büyük ruhun hoşnut olmasını niyaz ediyoruz. Özgür Ülke gazetesinden bu alıntıyı yapan Taraf dergisi şunları ekliyordu. Yiğit Kürt halkı 70 yıldır faaliyet gösteren Deccal rejimine karşı varını yoğunu ortaya koyarak mücadele ediyor. Bu uğurda İzzet Beyleri, Hacı Musa'ları, Şeyh Saidleri, Seyyid Rıza'ları, Said Nursi'leri şehit verdi. Ve bugün Said Nursi'nin rüyasını gördüğü, uğrunda şehitler vererek, kan ve can vererek yılmadan mücadele ediyor. Birleşik İslam Devleti için Kürdistan'ı kurmaya kararlı, inatçı, inançlı. Düğüm burada yıllarca söylediğimizde Müslüman Kürt halkının mücadelesi Anadolu merkezli, bağımsız Birleşik İslam Devleti'nin yapı taşıdır. Kumandan Mirza Beyoğlu dedi ki, gayet açık olarak söylüyorum, bugün İbda Said Nursi Hazretlerinin rüyasını gördüğü bir temsil planındadır. Ergün Poyraz, Fethullah'ın gerçek yüzü. Yine İbda C'nin yayın organlarından biri olan Taraf Dergisi'nden bazı alıntılar. Türkiye'de Müslümanlara parya muamelesi yapan, geçmişte yüz binlerce kardeşimizin kanına giren Kemalist devlettir, PKK değil. İslamcı mücadelelerin etkinliği bu devletin güç kaybetmesiyle bağlantılı olduğundan ona darbe indiren her kesim biz İslam devrimcilerini mutlu kılar, ister dev sol, ister PKK olsun. Dinsiz cumhuriyeti yıkma yolunda en önde giden Sivas'ın yiğit Müslümanlarına teşekkürü bir borç biliriz. Karar çıkmıştır, İslam'da şiddet yoktur diyen her kim olursa olsun aynen Kemalist ve işgal yanlısı bir kafirdir. Nifak ve fitnecilerin katli hak ve önceliklidir. Yaşasın Anadolu halkının şeriat için silahlı mücadelesi. Sivas'ta insanlarımız yargılama ve cezalandırma hakkını kullanmıştır. Yargılama ve cezalandırma hakkı yalnız Müslümanlarındır. Bunun lamı cimi yok. Yasa dışı TC'nin hiçbir hakkı yoktur. Taraf, Yeni Şafak, Zaman, Star ve Sabah gazetesi yazarları. Bu çok önemli konuda neden suskun kalıyorlar acaba? Herhalde Fethullah Gülen, Mirza Beyoğlu ve arkadaşları aleyhine yazacakları tek satırın gazeteleriyle ilişkilerinin kesilmesine sebep olacağını onlar da biliyorlar. Bunları biliyor muydunuz? Mesut Yılmaz 1996 yılında Ana Vatan Partisi binasında partisinin başkanlık divanı üyelerine şunları söylüyordu. Devlet 8 yıl önce MİT'e alternatif emniyet içinde bir oluşum yarattı. Ama bunlar son bir yılda siyasilere hizmet etmeye başladı. Hükümet olayı örtmesin diye ben elimdeki belgeleri muhafaza ediyorum. Bunlar çok büyük örgüt ama ben korkmuyorum. Yiğit Bulut, Mesut Yılmaz hangi örgütü işaret ediyor? Vatan Gazetesi 7 Ağustos 2008. Yıllar sonra bir yazarımız şu soruyu sormak ihtiyacını duyuyor. Her yerde, her alanda, her şekilde kuşatılmış bir durumdayız. Cemaatten olmayanların yaşam şansı bulamayacağı bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Bu kuşatmaya boyun mu eğeceğiz, kıracak mıyız? Oray Eğin, Fethullah kuşatmasını kıracak mıyız? Akşam Gazetesi 13 Ağustos 2008. Bunları yazarken iki değerli yazarımızın yazıları aklıma geldi. Çok önemli bulduğumdan virgülüne dokunmadan sizlerle paylaşmak istiyorum. 1. 216 oyla mecliste kabul edilen uyuşmazlık mahkemesi yasası pek çok yönden vicdanımı kanatıyor, adalet duygumu yaralıyor. AKP kapatma davası sırasında çok çarpıcı bir olay yaşanıyor. Karardan bir hafta önce Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, TBMM Başkanlığı'na yazı yazarak uyuşmazlık mahkemesi ile ilgili tasarının bir an önce yasalaşmasını istiyor. 2 yıldır beklenen tasarıyı AKP hemen öne çıkıyor, istek yerine geliyor. Adalet duygum yaralanıyor. Çünkü Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Ahmet Akyalçın aynı zamanda Anayasa Mahkemesi üyesi. Kapatma davasında oy kullanan bir üye. Tasarı mecliste kabul ediliyor. Bir hafta sonra AKP davasında Ahmet Akyalçın kapatma aleyhine oy kullanıyor. Adalet duygum yaralanıyor. Çünkü Uyuşmazlık Mahkemesi yasasında yapılan değişiklik mahkeme başkan ve üyelerine bazı yeni haklar sağlıyor. Adalet duygum yaralanıyor çünkü... Önünde kapatma davası bulunan Yüksek Mahkeme Başkanı kapatma kararının muhatabı olan iktidar partisinden o dönemde hiçbir istekte bulunamaz. Hele de kapatma davasına bakan mahkeme üyelerinden biri bu istekten yararlanan konumda ise. Bu skandaldan sonra Ahmet Akyalçın Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından istifa etmek zorunda. Eder mi? Elbette kendisi bilir. Burası Türkiye. Burada bu gibi tavırlar sürpriz. Bu ölçüler lüks. Yalçın Doğan, rakamlar şaka gibi ama istifa. Hürriyet Gazetesi 22 Ağustos 2008. 2. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı İlhami Erdil yolsuzluk suçlamasıyla mahkemeye verildi, yargılama sonunda hapse mahkum edildi. Rütbeleri söküldü, silahlı kuvvetlerle ilişkisi kesildi. Mahkumiyeti bitti ve şimdi özgür. Bu nedenle artık bazı duyumlarımı yazabilirim. Erdil basit bir yolsuzluk suçlamasıyla yargılandı. Silah alımlarında komisyon istemek, ihalelerden pay almak gibi konular değildi suçlama. Fındık fıstık parası maydanoz alımı bazı parçaları eksilen porselen takımlardan yargılandı eski komutan. Örneğin deniz kuvvetleri 4 milyar dolarlık denizaltı alacak. Vatanda bu denizaltıların pek işe yaramadığı anlatılıyordu çarşamba günü. Benim aklıma ise Türkiye'nin gerçekten denizaltıya ihtiyacı var mı sorusu takılmıştı. İlhami Erdil örneğin böyle saçma bir alımdan komisyon kapmakla yargılansa bugünkü yazıyı yazmayı düşünmezdim bile. Şimdi gerilere gidelim. Ecevit Başbakan, Yüksek Askeri Şura toplanmış. Erdil Paşa da donanma komutanı sıfatıyla Şura'da oturuyor. Askerler her yıl yaptıkları gibi silahlı kuvvetler prensipleriyle bağdaşmayan personelin ihracı konusunu ortaya koyuyorlar. İhracı istenenlerin çoğu dini faaliyetlerde bulunanlarla ilgili. Ecevit bu kez ihraçlara karşı çıkıyor. İddiaların doğru olmadığına inandığını söylüyor. Bunun üzerine komutanlar aralarında toplanıp Ecevit'e ayrıntılı bilgi vermeyi kararlaştırıyorlar. Anlatma görevi de İlhami Erdil'e veriliyor. Erdil ertesi günkü toplantıda ordudaki irticai faaliyetleri ayrıntılarıyla anlatmaya başlıyor. Bu faaliyetlerde asıl itici güç Fethullah Gülen tarikatı. Erdil Paşa Fethullah Gülen tarikatının faaliyetlerini bütün ayrıntılarıyla ve belgeleriyle anlatıyor. Ecevit'in yüzü asılıyor. İlhami Erdil'in Fethullah Gülen'le yakınlığını ima etmesi üzerine sinirlenen Ecevit, "Siz benim laikliğimi mi sorguluyorsunuz? Benim laikliğime inanmıyor musunuz?" diye soruyor. Erdil ne yapacağını şaşırıyor. Bunun cevabını o anda söylemek elbette çok zor. Ama sözü birden Hüseyin Kıvrıkoğlu alıyor ve Ecevit'e çok sert bir ifadeyle, "Evet Sayın Başbakan, sizin artık laikliğe önem verdiğinize inanmıyoruz." diyor. Hava buz gibi oluyor. Şura sona eriyor. İhraçlar imzalanıyor. Fethullah Gülen tarikatına çok yakın olduğu bilinen bir kişi ise gerekli notunu alıyor. Not alan kişi en etkili göreve geldiği andan itibaren İlhami Erdil'i takibe aldırıyor. Yaptığı her işin rapor edilmesini istiyor, punduna getiriliyor, Erdil hakkında yolsuzluk iddiasıyla dava açılıyor. Sonucu biliyorsunuz. Can Ataklı, İlhami Erdil intikam kurbanı mı? Vatan Gazetesi 26 Temmuz 2008.